havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 6 Temmuz 2022 günlerden çarşamba saat 19.30 Anlat Bana da yine karşınızdayız. Dünyayı resesyon korkusu sardı. Herkes resesyon üzerine görüş bildiriyor. Avrupa'da ise gaz krizi olanca ağırlığıyla sisteme çökmüş durumda. Bir taraftan da tahıl koridoru üzerine yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor. Ancak piyasalara baktığımızda bugün Türkiye dahil dünyanın pek çok merkezinde FED tutanaklarından ne gibi sonuç çıkacağı bekleniyor. İşte güne başladığımızda bugün dolar TL takip ettiğimizde ani sıçrama gördük. Bunun en önemli nedenlerinden biri FED tutanaklarından çıkacak haberler, yorumlar, değerlendirmeler. Ancak biz gelin kendi ülkemizin içine dönelim. Kendimize bakalım. Mahve Eğilmez'in kulaklarını çınlatacağım. Diyor ki bir ülkenin yönetiminin attığı her adım riskleri daha da yükseltiyorsa o ülkede ne enflasyon düşer ne de beklentiler düzelir. Bir kere bu değerlendirmeyi çok çok önemsiyorum ben. Türkiye'nin hali budur. Biz faizi indirdik değil mi? Faizi indirdik, ne oldu ona bakalım. Faiz 8.50'lerdeydi. 17 işte 25'lere kadar yükselmiş kur. 8.50'lerdeydi. Kuru aldık, bugün 17.25'lere kadar taşıdık. Enflasyonu %20'lerden %78'lere taşıdık. CDS risk primini 350'lerden 870'i bile gördü bir ara, 850'lere getirdik. Cari açık düşecekti. Cari fazla verecektik. Olmadı. Cari açık büyüyor. Yetmedi. Bir bütçe hazırladık. O bütçe bize yetmediği için ek bütçeyi devreye soktuk. Sonuç. Rezervlere baktığımızda ve tabloya baktığımızda dolarizasyon %72'leri buldu ve inen faiz yolculuğu Türkiye'nin başını durduk yerde 9 ayda belaya soktu. Tablonun özeti bu. Ancak bugün bu kısa özeti yaptıktan sonra biz kendi gündemimize odaklanmak istiyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü bugün bir doktor, bir avukat öldürüldü ve biz bunu çok önemsedik. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun diyoruz ve Türk halkını sağduyulu olmaya davet ederken siyaset gündemine kısaca göz atıyoruz.
Siyaset gündemi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da. Mevkidaşıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında konuştu, Somali'ye yapılan yardım tutarının 1 milyar doları aştığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli tümamiral Deniz Kutluk'u Ankara Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Kutluk, balyoz kumpas davası kapsamında tutuklanıp 4 yıla yakın süre Silivri cezaevinde tutuklu yargılandıktan sonra beraat etmişti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kumpas davalarında mağdur edilenlere devletin özür borcu olduğunu söyledi. Belediye başkanlarının yabancı diplomatlarla görüşmesi Dışişleri Bakanlığı iznine bağlandı. CHP'li belediyeler karara uymayacaklarını ilan ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kararı çürümüşlük olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu'nun söylemini cehalet diyerek yorumladı. Türkiye, Konya'da yaşanan doktor cinayetini konuşuyor. Sinir krizi geçiren bir hasta doktoru silahla vurdu, sonra da intihar etti. Olayda ikisi de hayatını kaybetti.
Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan dehşet sonrası sağlık emekçileri iş bıraktı, hastane önünde eylem yaptı.
Siyaset gündemi.
Hayatta her şey para değil. Biz paranın izini takip eder, gerçeği bulmaya çalışırız. Konya'daki olay gerçekten şapkayı bir kez daha önümüze koyup düşünmemiz gerektiriyor. Sağlıklı olacağız, sakin olacağız ve sorunlara ortak akılla çözüm bulacağız. Bunu unutmayacağız. Peki, siyaset gündemindeki gelişmeler böyleydi ama en çok hayat pahalılığını, fiyat artışlarını, enflasyonu, emeklileri, EYT'lileri tartışıyoruz. Peki bugün ekonomi gündeminde ne vardı? İzleyelim mi?
Ekonomi gündemi.
Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı devam ediyor. Geçen hafta 16 lira 60 kuruştan 75 kuruşa yükselen dolar kuru yükselişini bu haftada sürdürdü. Dolar karşısında %1 değer kaybına uğrayan lira %0,5 kayıpta. Dün 17 lira 2 kuruştan kapanışını yapan ve güne yükselişle başlayan dolar an itibarıyla 17 lira 20 kuruş civarında işlem görüyor. Türk lirası geçen yıl %44, Ocak ayından bu yana ise %23 değer kaybetti. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından sektörlerden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Mobilya sektörü temsilcileri artan maliyetler ve ham madde fiyatlarının artmasıyla birlikte bayram dönüşünde mobilya fiyatlarına %20 ila 30 arasında zam yapılacağını bildirdiler. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune araştırmasının sonuçları belli oldu. Buna göre Türk şirketlerinin toplam net satışları Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 3 şirketi olan Walmart, Apple ve Amazon'un da gerisinde kaldı. Pandemiye rağmen şirketlerin net karı yıllık %138 arttı. Söz konusu kuruluşlar son 15 yılın en yüksek oransal artışını gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan değişiklikle 12 yılda 6. Varlık Barışı düzenlemesi de hayata geçirildi. Düzenleme ile yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden %3 vergi ödenecek.
Ekonomi gündemi.
İşte ekonominin genel hali böyle. Ancak bizim bugün bol konuklarımız var, konularımız var. İlk konumuz EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Sonuçta memurlara, emekli memurlara, emeklilere enflasyon farkı geldi. Asgari ücrete zam geldi. Ama EYT'liler ne oldu? 3600 ek gösterge bile devreye girdi. Yine EYT'lileri unuttuk. Unuttuk diyoruz gerçekten. Yılan hikayesine döndü bu hikaye. Telefon attığımızda Gönül Boran Özüpak var. Kendisi EYT'lilerin bir derneği var. Onun başkanı ve bu işe gerçekten gönül veren kişi. Gönül Hanım.
Selamlar, iyi yayınlar Melih Hanım.
Merhaba, iyi misiniz Gönül Hanım?
Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. İyi diyelim, bu kez... iyi olalım esasında. Memleket hali gibiyiz. Yayınınızda başından dinlemek istedim. Çok canımız yandı. Bugün yine bir doktor kardeşimizin vefatı derinden üzüntü yarattı. Şehitlerimiz üzüntü yaratıyor. Ekonominin yarattığı zorluklarla baş etmekte cabası... memleket hali gibiyiz diyeyim Melih Hanım.
Peki EYT sorunu bu defa çözülecek mi? Yılan hikayesine döndü. Ne diyorsunuz?
Evet, gerçekten yılan hikayesine dönen bir mücadelemiz var. 23. yılına dönen bir mücadele bu. Hak gaspının uğradığı mağduriyetlerle. Ama gelinen son noktada biz artık konuşmayanı konuşturduğumuzu biliyoruz, görüyoruz yapılan açıklamalarda. Çok daha evvellerden hep basına seçim süreci içerisinde yansıyan EYT çözülecek, EYT şöyle olacak, böyle olacak denildiği safhada. Ben ve benim gibi mücadeleci arkadaşlarımın varlığıyla geçmişten bugüne gelen Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ya da Çalışma Bakanımızdan bir çalışma, bir çözüm sürecinin oluşmadığı süreçte, çünkü buna inancımız kalmadı, sütten hep ağzımız yandı. Bu kişilerden duymadığımız süreçte de biz bu tür söylemlere riayet etmiyoruz dedik. Nitekim duyduk, Çalışma Bakanımız ya da önceliğinde Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetsem dahi yokum dediği bir süreçten, Çalışma Bakanımızın bundan 1,5-2 ay evvelinde gündemimizde yok demesinden, son bir haftadır, iki haftadır yaptığı çalışmalarla, basın açıklamalarıyla EYT çalışması masamızda denilmeye başlandı. Ben de burada diyorum ki ey 2023 seçimleri ya da 2022 erken genel seçimleri, sen nelere kadirsin demek istiyorum Melih Hanım.
23 yıllık bir mücadele, aşağı yukarı 5 milyonun altına indi mi EYT'li? Çünkü emekli olanlar da var değil mi?
Evet, ama şöyle 4,5-5 milyon civarındayız diyoruz. Erkek arkadaşlarımızın 97 tarihi itibariyle hizmet yılının henüz şu an Temmuz ayındayız. Temmuz'un 6'sındayız ve bu zamana kadar çalışma hayatının ilk başlangıcı olan 25 yılını bugün dolduruyor. Daha 98 var, daha 99 var. 25 yılı tamamlayacak olan arkadaşlar olarak bir taraftan eksilirken bir taraftan da ekleniyoruz Melih Hanım.
Anlıyorum. Yani öylesine politik bir malzemeye dönüştürüldü ki insanların hayatları, yaşamları. Siz büyük bir mücadele veriyorsunuz. Örgütlendiniz, adeta bir siyasi parti gibi çalışan bir sivil toplum örgütüsünüz. O büyük mücadelenin sonucunda ben sonuca en kısa sürede ulaşmanızı çok isterim. Siz bir mesaj verir misiniz Ankara'ya?
Biz hiç umutsuz olmadık, çünkü davamıza inandık, gönülden inancı taşıdık, yılmadık, pes etmedik. Gelinen süreçte de bir çözüm aşamasına girdiğimizi, özellikle şu iktidarımız tarafından çalışmanın varlığıyla çözüm aşamasına girdiğimizi biliyoruz. Ha, bu demek değil ki bize vaat mi verecekler yoksa gerçekten icraat mı gösterecekler, bunu hep birlikte göreceğiz. 2022 yılı sonuna kadar çalışma tamamlanacak dedi Çalışma Bakanımız. Biz de burada diyoruz ki iktidarın bir vaat verme lüksü olamaz. Niye? Her şeyiyle iktidar, ama öteki türlü muhalefet partileri iktidara talip vaadini ve icraatını sunuyor. Biz bu süre zarfı içerisinde tamamen görmek istediğimiz süreç icraatın gerçekleşmesi, EYT'lilerin insanca yaşanır bir maaşla haklarına kavuşabilmesi anlamında. O gözlemimiz sonucunda büyük bir topluluğuz. Ailelerimizle birlikte 15-20 milyona ulaşan bir topluluğuz. Hiçbir siyasi partinin göz ardı edemeyeceği bir topluluğuz. Bekliyoruz, çok sabır gösterdik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sabır diyor. Evet, biz 3-5 ay daha sabır göstereceğiz de neticesi sonrasında eğer ki haklarımız iade edilmemiş olursa da bizler diyeceğiz ki geçmiş olsun. Ben vatandaşlık görevimi kullanırken siz benim hakkımı gözetmediniz. Biz de bu topluluk olarak size gereken cevabı vereceğiz diyenleriz. Bütün söylemim, mesajım budur Ankara'ya. Bu dava hak mücadelesinin davası. Hiçbir siyasi partinin böyle alet edip de bu süre zarfına kadar oyalaması, ötelemesi yine gerektiren bir dava değil. Anayasal haktan mahrumiyetlik.
Peki Çalışma Bakanı hiç görüştü mü sizinle?
Çalışma Bakanımızla geçmiş zamanda görüştük, ama şu konuların gün yüzüne çıkıp çalışma var olduğu süreçte açıkçası bulunmadık. Her gün özel makamını arıyorum, randevu talebimizi dile getiriyorum. Yani orada evet bir çalışma yapılıyor da bu çalışmanın muhatapları olarak temsil ettiğimiz topluluk olarak o masanın ucunda olmamız gerekliliğini her defasında dile getiriyoruz. Orada da şu var, biz bunu yaptık oldu, şu şu şu şartları biz koyduk demelerini istemiyoruz. Tek taraflı çözüm çözümsüzlüktür diyoruz. Önce bizi dinleyeceksiniz. Çok özür dilerim. Nedir? Formüllerle mi gelecekler? Kesintilerle mi gelecekler? Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim tek formülümüz var diyoruz. 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesinin maddesi bizim anayasal hakkımızın iadesidir demektir. İade edilmiş olması demektir. Ha bunu da yaparken aylık bağlanma oranlarının EYT için ayrılmaz bir parçası, niye bugün en düşük emekli maaşı 3500 diye açıklandı. Bugün emekli olacak arkadaşlarıma 3500 lira maaş bağlanıyor. Ki bu 3500 de değil, 2500, 2800, 2100 lira gibi rakamlarla, hazinenin karşılandığı rakamlarla 3500 oluyor. Yani biz 30 yılın karşılığında ödediğimiz primlerimiz, sizin asgari ücret 5500 oldu. Bunun anlamı şudur, siz 5500 liranın altında geçinemezsiniz, asgari minimum bunu kazanmak zorundasınız dediğiniz süreçte 30 yılın alın terinin karşılığı size verilsin 3500. Bunu da kabul etmiyoruz. O yüzden talebimiz, isteğimiz, o masada olma ısrarımız, biz anayasal hakkımıza kavuşmak istiyoruz ama bunu da bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına insanca yaşanır bir maaşla o hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz diye ısrarımız devam edecek Melih Hanım.
Biz de sizi izlemeye devam edeceğiz. Çalışma Bakanı'na seslenelim. Vedat Bilgin Türk İş'ten gelir. Kendisi evet, çalışma hayatını iyi bilir. Buradaki 5 milyonluk kitleyi görmezden gelmemesi gerekir. O yüzden sizi takip edelim Gönül Hanım. Kolay gelsin diyorum. Çok görüşmek üzere. Sağ olun. Tabii ki ikinci ana konuğumuz emekliler. İşte biraz önce Gönül Boran Üzüpek de söyledi. Eğer EYT'lilere 3500 lira verilecekse, ki bunun altında da emekli parası bağlanıyor dedi. Emekliler nasıl yaşayacak? Türkiye'de asgari ücret oldu ortalama ücret. Biz 3 yıldır televizyon programlarımızda inatla ve ısrarla asgari ücretin ortalama ücret olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ama ne yazık ki genele yayıldı ve OECD ülkeleri içerisinde asgari ücretle görünümüyle listenin en altında, üzerinde durulması gereken, farklı incelenmesi gereken bir ülke konumuna gelmiş bulunuyoruz. 13 milyon 600 bin emekli sayı acaba doğru mu? Emekliler Sendikası Başkanı Cengiz Yavuz bizim bu defa telefon hattımızda. Emeklilerin enflasyon farkını aldı emekliler. Acaba bu enflasyon farkı emeklileri mutlu etti mi etmedi mi? Diyelim ki bir ayı kurtardılar. Sonra ne olacak? Ne diyor Emekliler Sendikası konuyla ilgili? Cengiz Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar hocam.
Sağ olun, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Daha doğrusu bu şartlarda ne kadar iyi olunursa bu kadar iyiyim. Tüm vatandaşlarımız gibi değerli hocam.
Umarım 13 milyon 600 bin emekli, sağ olun iyiyim ben de. 13 milyon 600 bin emeklimiz mi var? Veriyi yaklaşık, doğru verelim.
Yaklaşık 14 milyon civarında emeklimiz var değerli hocam. Hak sahipleriyle birlikte.
Peki enflasyon farkını emekliler aldı. En düşük emekli maaşı 3500 lira değil mi?
Evet, şu anda en düşük emekli ücreti hala 3500 TL. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum izin verirseniz. EYT'li dostlarımıza tabii kolaylıklar diliyorum ve yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Az önce dinledim değerli başkanımızı. Son derece doğru tespitleri ve doğru yaklaşımı var. EYT'li dostlarımız da bizim vazgeçmez bir paydaşımız. Dolayısıyla kendilerine bu mücadelelerinde başarılar diliyorum değerli hocam. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de evet şu anda en düşük emekli ücreti 3500 TL. Ancak bu 3500 TL gerçek anlamdaki ücretleri değil. Hazine tarafından tamamlanmış olan, hazine tarafından ödenmiş olan ücretlerdir. Dolayısıyla bir grup arkadaşımız, bu arkadaşlarımız hatırlarsınız 1500 TL'den 2500 TL'ye ve 2500 TL'den de 3500 TL'ye yükseltildi ücretler. Dolayısıyla bu anlamda son gelen zamlardan bu arkadaşlarımız yararlanamıyor olacaklar. Dolayısıyla da evet şu anda en düşük emekli ücretimiz 3500 TL. Yalnız yine söylüyorum bu son gelen toplu sözleşme farkından ya da enflasyon farkından bu arkadaşlarımız yararlanamayacaklar. En azından o meblağı dolduruncaya kadar.
Şimdi bu önemli bir konu. Evet 3500 lira en düşük emekli maaşı ancak toplu sözleşme hakkı ve enflasyon farkının yararlanamayacakları bir durum yarattığını söylüyorsunuz. Çok kesinlikle önemli bir konu.
Kesinlikle doğrudur. 3500 TL'ye kadar ulaşıncaya kadar bu arkadaşlarımızın ücretleri yeni gelecek olan toplu sözleşme farklarından faydalanamayacaklar ya da enflasyon farklarından faydalanamayacaklar demektir bu. Yani ne kadar sürede 3500 TL almaya devam edecekleri yine tek kişinin ya da bir grubun iki dudağının arasında bugün itibariyle bu arkadaşlarımız 3500 TL almaya devam edecekler demektir.
Gerçekten bilmiyorum. Hassas ve önemli konular. Doğru bilgilenme kesinlikle çok önemli. Ancak diyelim ki hazine destek veriyor. Bir kişinin tercihine bağlı olarak 3500 lira emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşı alanlar. Ama bir ay sonra ne olacak? Fiyat artışları devam ediyor. Hayat pahalı.
Enflasyonun durmayacağına bütün ekonomistler ve bizler de sokakta yaşayan insanlar olarak iyi kötü sokağın altını tutan insanlar olarak görebiliyoruz. Enflasyon düşmeyecek, fiyat artışları durmayacak. Kaldı ki son 6 ayda özellikle fiyatlara da yine baktığımızda TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadığı ve TÜİK'in açıklamış olduğu rakamların çok daha üstünde bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Öncelikle sağlıklı bir ücret politikasının belirlenmesi için açık ve şeffaf bir kamusal hizmetin olması gerekiyor. TÜİK bugün Türkiye'de çok önemli bir kurumlarımızdan biri. Ancak iktidarın da baskısıyla ve iktidarın isteği doğrultusunda bir enflasyon belirliyorlar. Kesinlikle gerçek bir enflasyondan açıkladıkları enflasyonun gerçeklerin yansıtmadığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle gerçek enflasyonu açıklamaları gerekiyor ve o enflasyon üzerinden bizim problemlerimizi, sıkıntılarımızı, ücret artışlarımızı en azından bu anlamıyla toparlamaları gerekiyor. Kaldı ki yine bildiğimiz gibi hepimizin 5510 sayılı yasadan sonra 2000-2008 ve sonrasındaki ortamlarda sürekli asalan, sürekli düşen bir ücret bağlama oranlarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her geçen gün ücretler, asgari ücretle birlikte tüm ücretler düşüyor ve Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Artık insanların bunu kabul etmesi ya da emeklilerin, asgari ücretlerin, EYT'li arkadaşlarımızın bu ücret politikasıyla hayattan idame ettirmeleri mümkün görünmüyor. Mümkün değil. Bugün açık
mümkün görünmüyor.
Mümkün değil. Açık sınırın çok altında bir asgari ücret belirleniyor. Yoksulluk sınırı 20.000 TL'ye geçmiş durumda.
Cengiz Bey.
Alo.
Sanıyorum alo, yayında bir kopukluk oldu Cengiz Bey.
Alo. Alo.
Cengiz Bey.
Sesim geliyor mu?
Ah, Cengiz Bey'le konuşurken sanıyorum yayında bir kopukluk oldu. Türkiye'nin 5G'ye ihtiyacı olduğu kesin. Çok çalışmamız lazım. Çünkü telekomünikasyon altyapısında da artık problem var. Cengiz Bey?
Merhabalar tekrar hocam.
Merhaba, sanıyorum bizden kaynaklı biliyorsunuz 5G'ye geçemedik, altyapı zayıflıyor. Evet, çok hocam. Çalışmamız lazım diyorum. Emekliler için çözüm nedir Cengiz Bey? Bunu alalım ve sizinle vedalaşalım.
Tabii emekliler için birinci çözüm öncelikle 5510 sayılı yasanın öncesine dönmek. Dolayısıyla aylık bağlama oranlarının tekrar güncellenmesi. Hemen ardından bir intibak yasasıyla ücretler arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Sadece enflasyona bağlı bir ücret artışları artık çözüm üretmediği belli. Dolayısıyla da büyümeden de pay verilmesi gerekiyor. Sonra yine bizim talebimiz ki bu çok çok önemli talep, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çekilmesi ve en düşük asgari ücret, emekli ücretinin de asgari ücret seviyesine çekilmesi. Bakınız önümüz bayram ve biz bu bayramı parolasını bayramlaşmama olarak belirledik. Bu şu anlama geliyor, bir bayram ikramiyesi adı altında bir ikramiye veriyor emeklilere bildiğiniz gibi ve 2018'den bu yana verilen emekli ikramiyeleri hala 1100 TL olarak verildi. Bu yılda böyle verildi. Dolayısıyla büyümeden enflasyona dayalı bu kadar yüksek enflasyon olduğu bir ortamda bütün bunların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. En önemli konumuz bizim şu, biz de az önce EYT'nin değerli dernek başkanımın söylediği gibi masada olmak istiyoruz. Masada kendimizi ifade etmek istiyoruz. Eğer kendimizi masada ifade edebilirsek, tek adamın dudakları arasında kalmazsak bu sorunları çok rahatlıkla çözebileceğimize de biz emekliler olarak, biz emekli sen olarak gönülden inanıyoruz. Önce bizim varlığımızı kabul etsinler. Türkiye'de 14 milyon emekli var. Sesim geliyordur umarım.
Geliyor, alo. Geliyor.
Evet.
Geliyor Cengiz Bey.
Tamam. Biz şunu da söylüyoruz. Türkiye'nin ekonomik kaynakları 83 milyon insanın refah içinde yaşayabileceği değerlere sahiptir. Önemli olan bu değerleri doğru, yerinde ve gerçekten tüm halkı kapsayacak şekilde kullanılmasından geçer. Ancak bugünkü iktidar şunu yapmaktadır. 83 milyonun 80 küsur milyonunu yok sayan bir politika, ancak 3-5 tane sermaye sahibinin müteahhitleri.
Biz bu anlıyorum. Bu tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Temel sorun gelir eşitsizliği, gelir bölüşümündeki eşitsizlik. Ana konumuz bu ve emekliler devlete primlerini ödemişler, çalışmışlar, emekli olmuşlar. İnsanca yaşamak istiyorlar. 14 milyon insan ve söz haklarının olması, intibak yasasının devreye sokulması, büyük farklılıkların giderilmesi ve asgari ücretle aynı seviyede olmak. Bütün talep bu. Biz size teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun diyorum.
Hocam,
sağ olun. Sağ olun. Temel sorunumuz gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bunu biliyoruz. 83.6 milyon nüfuslu bir ülke ve bu ülkede 20-30 milyon istihdam varsa, bu istihdam 83 milyon ülkeyi nasıl beslesin? Bir çalışana iki kişiye bakmak zorundaysa yük ağır. Bir de kayıt dışılık var. İşte böyle bir tabloda çok üretmemiz lazım. Üreteceğiz ama üretemiyoruz. Üretemediğimiz için de sıkıntımız büyük. Bir taraftan iklim krizi havayı suyu etkiliyor. En büyük etkisini gıdada görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gıda enflasyonu %94 geldi. Acaba taze sebzede, meyvede enflasyon yüksek ama Temmuz Ağustos'ta nasıl bir tablo çıkacak karşımıza? Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır telefon hattımızda. Çünkü Antalya Ticaret Borsası haller endeksini hazırlıyor ve haller endeksi bize önümüzdeki döneme ilişkin bir eğilimi veriyor. Ali Bey.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Melih Hanım.
Sağ olun. Haller endeksinizi çok önemsiyorum Ali Bey. Yaş sebze ve meyve ile ilgili verileri veriyorsunuz. Temmuz ve Ağustos ayında vatandaş daha ucuza sebze ve meyve yiyebilecek mi?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz endeksi niye açıkladığımızı ifade etmek istiyorum. Siz de hep yayınlarınızda dile getiriyorsunuz. Türkiye'de veri seti en bozuk olan sektörlerin başında tarım sektörü geliyor. Herhangi bir veriye ulaşmak, verinin sağlıklı bir şekilde geldiğine inanmak zor bir dönemde. Biz de yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği Antalya il ve ilçelerindeki 19 ilçeyle birlikte hallerdeki miktar ve fiyat endeksini açıklamaya başladık. Bu da bize 2005 yılından itibaren bir data ile beraber web sitemizde yayınlıyoruz. Bunu eğer isteyen ulaşabilir. Bugün baktığımızda siz aslında gayet güzel özetlediniz. İklim değişikliğinin de etkisiyle beraber gıdaya erişimde bir zorluk olmaya başladı. Tabii bunun dışında bizim satın alma gücümüzün düşmesi de bu konuda gerçekten zorlayıcı bir durum gösteriyor. Önümüzdeki aylara baktığımızda Temmuz ve Ağustos'ta Antalya'daki sera ürünleri bitti, yayla ürünleri başladı. Dolayısıyla bizim öngörümüz birazcık meyve miktarındaki artışla beraber, yani rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Meyvede çok fazla artış olmayacak ama sebzede biraz fiyatların artacağını öngörüyoruz. Çünkü yine iklimsel olarak Adana bölgesinde yaşanan iklim etkileriyle beraber pide döneminde zayiat uğrayan sebzelerimiz oldu. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda biraz sıkıntı yaşayacağız. Tabii bunun ötesinde biliyorsunuz ki ihracata da ürünlerimizi gönderiyoruz. Çok etkili olmasa da sonuç itibariyle Avrupa'daki maliyetlerin artması, Rusya'nın bizden başka alacak yerin olmaması da ihracat kapılarında da bize biraz şans veriyor. Tabii burada en büyük beklentimiz de fiyatlarımızı düşürmeden, yani döviz bazında fiyatlarımızı düşürmeden ihracat yapabiliyor olmak. Maalesef son verilere baktığımızda miktarımız artıyor ama toplam gelirimizde bir yükselme yok döviz bazında.
Çok önemli bir konunun altını çizmiş oldunuz. Ne yapmalıyız bu konuda? Nerede hata yapıyoruz?
Valla aslında tarım sektörüyle ilgili biliyorsunuz hemen hemen herkes konuşuyor. Biz de hep sorunları konuşmak yerine modeller üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda bizim bir şekilde piyasayı derinleştirmemiz gerekiyor. Şu anda benim size ifade ettiğim Antalya Hal Endeksi, Antalya'da yaklaşık 7,5-8 milyar liralık bir sebze meyve üretiminin içerisinde %15'i bu hallerden geçiyor. Dolayısıyla sığ bir piyasa oluşuyor. Birçok dünya ülkesi hal yasasını çıkartırken bunların kayıt altına alınmasını, piyasanın derinleşmesini, şeffaflaşmasını, izlenebilmesini sağlarken biz çıkardığımız hal yasalarıyla birlikte piyasayı daha sığlaştırdık, takipten uzaklaştırdık. Yine son dönemlerde uzunca bir süredir sebze meyve konusu gündeme gelince hal yasası geliyor. Umuyorum ki bundan sonra çıkaracağımız hal yasasında hem ürünlerin bir standardının getirilmesi, hem de bunların belli bir havuzda birikerek derinlik oluşturması ve piyasanın hakimiyetinin gelişmesi gerekiyor. Biz yine baktığımızda görüyoruz ki 2010 yılından sonra miktarın fiyata yansımasında çok ciddi yükselmeler oldu. Yani 20 kuruşlar fark ederken bir birim miktarın düşmesinde şimdi 1,5-2 liralar fark etmeye başladı. Dolayısıyla bizim bu piyasayı şeffaf, izlenebilir ve derinlikli bir hale getirmemiz gerekiyor. O zaman da zaten ister istemez piyasa kendiliğinden oluşacak. Biliyorsunuz özellikle tarım ürünleri konuşurken herkes maliyetin arttığından dem vurur. Ama dünyanın her yerinde özellikle bozulabilir ürünler kesinlikle maliyet artı kar marjıyla satılmaz. Arz talep dengesine göre satılır. Yani sizin kaça ürettiğinizin aslında çok fazla bir anlamı yok. Sonuç itibariyle piyasanın talebi bunu ortaya koyuyor. Bir başka belki de fiyatların çok fazla artmamasının bir temel sebebi de bizim satın alma gücümüzdeki azalma, tüketimimizi de azaltmış durumda.
Peki son soru. Özellikle 2012 yılında bir organize perakende yasası çıktı. Tarladan sofraya 10-12 sayısı geçmiyor. Dev marketlere tarladan sofraya ürün alma, depolarına taşıma imkanı verdik. Halleri devre dışı bırakan bir uygulama değil mi bu? Hallere çok ürün geliyor mu? Ben asıl ona bakmak istiyorum. Mesela Antalya'ya bakalım. Kaç hal var burada? Kaç?
20 tane halimiz var bizim Antalya'da. Az önce de ifade ettim. Antalya'nın ürettiği ürünün sadece %15 hallerden geçiyor. %80.
Bunun altını çizelim. O 20 hal var. Antalya'da üretilen ürünün %15'i sadece hale geliyor.
%15'i halden geçiyor. Diğerleri hal dışı işlem görüyor. Bu ihracat işlemleri olabiliyor ve market işlemleri, doğrudan satışlar olabiliyor. Çünkü o hal yasasıyla beraber hal dışında işlem yapmak serbestleşti. Tabii bunun getirdiği başka sıkıntılar da var Melih Hanım. Yani biz aynı şeyi turizmde de konuşuyoruz. Biz kitle tüketimi yapmaya başladık. Yani bundan neyi kastediyorum? Bugün X market domatesi Antalya'da 10 liraya satıyorsa Ağrı'da da 10 liraya satıyor. Ama Antalya'daki tüketici Ağrı'daki tüketicinin nakliyesini ödüyor. Dolayısıyla
önemli konu.
Tabii.
Çok önemli yani, konu.
Dolayısıyla şu anda zaten siz İstanbul'da tükettiğiniz bir ürüne baktığınızda da en önemli göstergelerden bir tanesi maliyette. Domatesin yanında size sattıklarımız. Yani domatesin yanında size ne satıyoruz? Kasa satıyoruz, ambalaj malzemesi satıyoruz, nakliye satıyoruz. Bunlar çok ciddi anlamda arttı. Söz gelimi geçtiğimiz ay meclisimizde konusu oldu. Salatalığın kilosunun bedelinin 1,5 katı nakliye bedeli vardı. Dolayısıyla bunların hepsini bir gözden geçirmemiz lazım. Yeni bir yasaya ihtiyacımız var. Bunu hükümet de söylüyor. Ama bu yasanın az önce de ifade ettiğim gibi piyasanın izlenebilir, derinliğini sağlayabilecek bir hale getirilmesi lazım. Bunlarla ilgili biz birçok görüş, öneri, raporlama yapıyoruz. İlgili makamlara da ulaştırıyoruz. Önemli olan bu konudaki konuyu günübirlikten ziyade orta ve uzun vadeli hesaplayarak bir çözüm üretmek. Ben şuna da inanıyorum. Türkiye'de tarım sektörüyle ilgili çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki biz günlük tedbirler yerine orta ve uzun vadeli planlamalarla bunları isteyelim.
Ancak bir konunun altını çizeceğim. Hal yasası devreye girdiğinde mutlaka tüm aktörlerin görüşü alınmalı ve oligopol bir yapı yaratan organize parakende ile ilgili de önlem alınmalı. Ben de bunu söyleyeyim Ali Bey. Asıl sıkıntı bu. Yani ihracat değil. Asıl sıkıntı bu. Açık açık konuşma zamanı artık diye düşünüyorum.
Şunu söylüyorum Melih Hanım. Yani bu konuyla ilgili bizim önerimiz üretim yerlerindeki hallerde bir piyasa oluşumunu, dijital bir ortamda piyasa oluşumunu, şeffaf, açık, kayıt içinde bir piyasa oluşumunu hep öneriyoruz, istiyoruz. Yani Hollanda'da ya da Almanya'daki mezatlar gibi dijital ortamlarda üreticinin ürününü getirdiği, standardının oluşturulduğu ve rekabeti açık bir şekilde, açık arttırmayla satılıp piyasanın oluştuğu bir düzenin gelmesi hem üreten için hem tüketen için müthiş bir katkı olacaktır.
Sağ olun, bu konuyu sizinle tartışmaya devam edecek. Sağ olun, kolay gelsin diyoruz ve
iyi yayınlar.
Sağ olun, sağ olun. Türkiye'nin tüm aldığı kararları, yasaları gözden geçirmesi gerekiyor. Gıda arz güvenliği gerçekten önemli konu ama bayram geliyor. Şunun şurasında 3 gün kalmış. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Ama şeker fiyatları aldı başını gidiyor. Şekerde kriz geleceğini aylar öncesinden anlatmaya çalıştık bu ülkede. Şimdi ana konumuz şeker değil bu defa, baklava. Çünkü baklavacılar bundan 2 ay önce açıkçası fıstıkçılara karşı isyan bayrağını açmışlardı. Baklavacılar ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Baktat'ın başkanı aynı zamanda, biz fıstıksız baklava yapacağız, bu kara borsayı önleyeceğiz demişti. Gerçekten bu bayramda baklava fiyatları ne olacak? Baklavaların içi boş mu? Fıstık piyasasında durum ne? Ve cevizli mi, fındıklı mı? Fıstıklı mı diyelim, baklavada durum ne? Mehmet Bey, Mehmet Yıldırım telefon hattımızda. Mehmet Bey.
Buyurun efendim.
İyi misiniz Mehmet Bey?
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ben de size iyi çalışmalar diliyorum. Bayrama az kaldı. Yoğunsunuz değil mi?
Evet, biraz tabii hareket başladı. Yoğunluk devam ediyor. Bayram hazırlıkları bütün sektörde tüm hızıyla başlamış durumda.
Peki fıstıkçılara karşı açtığınız kampanya, yani bayrak açtığınız kampanya değil de boş baklava yapacağız dediniz. Sonuç aldınız mı?
Sonuç aldık sayılır. Çünkü 20 gün içerisinde 240 liradan 440 liraya çıkarttılar fıstığı. Ve konuşmalar kulağımıza geliyordu tanıdığımız esnaflardan. İşte 500 yapacağız, 600 lira kadar çıkartacağız duyumları oluşmaya başlayınca tabii sektörden çok ciddi manada ben baskı altında olmaya başladım. Türkiye'nin her tarafından baklavacılar, tatlıcılar beni arayıp buna ne yapacağız başkanım, nasıl çözüm bulacağız demeye başlayınca en sonunda böyle bir karşı bir eylem kararı aldık ve bu esnaf arkadaşlarla, İstanbul'daki ileri gelen esnaf arkadaşlarla yaptığımız bu toplantıda yaptığımız açıklamayla beraber fıstık fiyatları yerinde durdu. Ve sonradan da yavaş yavaş kısmen geriye geldi. Bunda başarılı olduk. Tabii boş baklava bir simgeydi. Yani daha önce de siz de biliyorsunuz basında yer almıştı. Fıstık fiyatlarının yüksekliğinden dolayı boş baklava. Onu da tabii göz önünde bulunduraraktan boş baklava yaparız. Fakat bu fıstık fiyatlarını bu kadar yükseltmesine karşı geliriz, karşı dururuz diye bir açıklama yapınca fıstık fiyatları tabii ki geri geldi. Tabii buradaki fıstık fiyatlarını yükselten en büyük etken stokçu ve kara borsacılıktan ileri geldi bu. Biliyorsunuz fıstık biraz kayıt dışı olmasından dolayı, alışverişteki kayıt dışından dolayı çok kolay sipkale edilen bir ürün. Bundan dolayı da biz tabii görüşlerimizi, önerilerimizi gerekli hem Tarım Bakanlığı'na hem Hazine Bakanlığı'na belirttik. İnşallah bir daha böyle bir önümüzdeki seneler bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayız diye ümit ediyoruz.
Güzel, örgütlü olmak, birlikte hareket etmek ve stokçuya, kara borsacıya göz açtırmamak, geri adım attırmak önemli. Peki bayramda baklavayı kaça yiyeceğiz?
Şimdi Meleğe Hanım, fıstık fiyatları o kadar yükselmesine rağmen sektör olarak biz zam yapamadık. Çünkü fıstık fiyatlarını baz alarak eğer zam yapsaydık baklavanın fiyatı şu anda 300-350 liraya kadar çıkardı. Çünkü 440 liraya çıplak fiyat olarak fıstık fiyatı görmüştü. Buna tabii bu 440 lira diyoruz ama esnafa maliyeti çok daha yüksek. Yani 440 liralık bir fiyat esnafa maliyeti 470 liraları bulur. Çünkü niye? %5 bunun fatura maliyeti var. Yani %1 KDV'si, %4 de müstahsil alınıyor bunlardan fatura kesildiğinde. %5 bir maliyet var. Bunun vakumlanması, Antep'ten İstanbul'a nakliyesi ne oluyor? Bir 10 lira da kilo başına öyle gelmiş olsa, yani ufak tefek masraflarla beraber 470 liraları buluyordu. Dolayısıyla biz doğru dürüst zam yapamadık. Zaten sıkıntı ondan oldu. Dolayısıyla şimdi de ne olacak? Baklava fiyatları. Yani en iyi baklava 280 liralara kadar var. Fıstıklı baklavada. Klasik baklavayı kastediyorum. Kaliteli baklava. Ucuz baklava da var. Yani 100 liralara kadar da baklava var. Onlarda ne oluyor? Margarin yağlı oluyor. Ucuz un kullanılıyor. Efendim işçilik fazla yok. Makineler açıyor artık yufkayı. Dolayısıyla da o fiyatlara da baklavalar var. Ama hani ağız tadıyla lezzetli, şöyle mis gibi tereyağı kokan bir baklava yiyeyim, bol fıstıklı baklava yiyeyim derseniz 280 lira, 270 lira, 260 lira civarında bir fiyatlar sektörde var.
Yani bu parayı gözden çıkaracağız ağız tadıyla baklava yemek için. Ancak sizin verdiğiniz mücadele iyi mücadele, güzel mücadeleydi. Ben size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere Mehmet Bey. Ben çok eski ahbabımsınız siz benim. Kolay gelsin. Eyvallah. Ve bir sağ olun. Sağ olun. Biz burada duruyoruz. Sosyal medyaya kısaca bir göz atıyoruz. Sonra bir başka konukla sohbete devam edeceğiz.
Sosyal medya gündemi.
Türkiye'nin dört bir yanından doktora şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık çalışanları uzun süredir saldırılara tepki gösterirken sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı. Fahrettin Koca, adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun. Türk Tabipleri Birliği, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz. Haluk Levent, doktorlarımız sağlık emekçileri. Yine bugün öldürüldüler. Nasıl bir şeydir bu? Gecesini gündüzüne katan, pandemide bizler ölmeyelim diye ölen sağlık çalışanları. Aileleriyle sohbetlerimizde onlar hepimiz için ölüyor demişlerdi. Gerçekten yeter artık. Zeki Kayahan Coşkun, her şeyimde olandan bitenden tiksindim. Ne demek doktor öldürmek? Cehaletin cesaretlendirilişinden, doktorun eğitimli insanın hedef gösterilmesinden tiksindim. Eski ülkemi özledim. Hastanelerde öldürülmüş, yaralı, dövülmüş doktorlar değil, en fazla kuyruk olurdu.
Sosyal medya gündemi.
İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. İnsan hayatını kurtaran doktorlardan da öyle. Onlar 2 yıl boyunca, pandemi boyunca gece gündüz çalıştılar. Mesailerini bile alamadılar. Doğru dürüst izin yapamadılar. Ve biz onlara şiddet uyguluyoruz. Kabul edilebilir mi bu? Silkelenip kendimize geleceğiz. İyi insan olacağız. İyi kurumlarla ortak platformlarda çalışacağız. İşte o kurumlardan biri iyi insan olmak, insanlara dokunmak ve yardım etmek. Şimdi konuğumuz Sezai Hazır. Habitat Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Sezai Bey.
Merhabalar Medya Hanım.
Merhaba, nasılsınız Sezai Bey?
Çok teşekkür ediyorum böyle güzel sıfatlarınız onlara, çok sağ olun.
Hayır, iyi insan olacağız, insanlara dokunacağız. Şiddetle, cehaletin kahramanlığıyla hiçbir yere varamayacağımızı bileceğiz ve güzel işlere imza atacağız. Siz ne güzel işlere imza atıyorsunuz. Anlatır mısınız bize? Öncelikle ev gençlerini sormak isterim. Sonra kadın kooperatiflerine doğru yolculuğa çıkacağız.
Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Habitat olarak biz her yıl gençlerin iyi olma hali diye bir rapor hazırlıyoruz. Bilgi Üniversitesi ile bunu yapıyoruz. Bilgi Üniversitesi'nin Profesör Doktor Emre Erdoğan hazırlıyor. 4 yıl önce aslında ilk araştırmamızı yaptığımızda ev genci kavramı o zaman çıkmıştı. Yani işten ve eğitimden umudunu kesmiş, iş bulmaktan ve aramaktan artık vazgeçmiş bir kesimden bahsediyoruz. Eskiden ev genci deyince sadece genç kızlar ve genç kadınlar akla geliyordu. Ama bizim yapmış olduğumuz bu araştırmada kadınların yanında erkekler de artık işten ve umudunu kesmiş erkekler de ortaya çıktı. Onun için 4 yıl önce çıkan bu kavram bugün biraz dünyada da artık herkes tarafından konuşulan ve neler yapılabilir konusunda üzerinde çalışılan bir kavrama dönüştü. Bu sayı giderek de artıyor maalesef.
Peki ev gençleri konusunda son durum nedir? Çok mu umutsuz bizim gençlerimiz ya da ne evde ne iş, sadece evde işten umudunu kesmiş olanlar?
Şimdi son dönem en son yapmış olduğumuz araştırmada maalesef şöyle bir şeyle çıktı. Eğitimden de vazgeçen gençler var. Yani okusam ne olacak ki düşüncesine kapılan gençleri de görüyoruz. Bu biraz daha tehlikeli veya büyük bir kısmı zaten iyi üniversitede okuyanlar yurt dışına gitmek istiyorum diyenlerin oranı %60'lara vardı. Bu zaten pratik şeyde de görüyoruz, hayatta da görüyoruz. Özellikle sağlık alanında çok ciddi bir göç başladı. Hiç gündemde yokken insanlar Almanca öğrenmeye başladılar. Şöyle bir umutsuzluk var. Yani iş bulamamanın getirmiş olduğu stres, ekonomik kriz,
pandeminin yaratmış olduğu o stres insanlarda derin bir şey de yaratmış. Beyinlerde bir umutsuzluk da yaratmış. Bu ev gençlerinde çok daha da fazla olmuş bir durumda. Aileye bağımlı olarak yaşamayı kabullenmeye doğru gidiyor. Bu tehlikeli aslında. Ya bu durumu kabullenmek biraz tehlikeli.
Haklısınız. Çok hassas bir konu. Ancak siz ev gençleriyle, gençlerle bu umutsuzlukla mücadele eder, bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşırken bir de emekten sepete diye güzel bir yolculuk başlattınız. Burada kadın kooperatifleri var değil mi? Ne yapıyorsunuz evet. Kadın kooperatifleriyle ilgili olarak?
Şöyle sizin de bildiğiniz gibi biz Vize ile 12 yıl önce finansal okuryazarlık diye bir program başlattık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Vize ortaklığıyla başlattık. O dönemdeki temel amacımız aslında dezavantajlı grupların veya dar gelirlerin kendi bütçelerini doğru yönetebilme kültürünü. Aslında bir anlamıyla tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir tüketim canavarları yaratılmaya çalışılan bir dünyada yaşıyoruz. Ama bir tarafta hızlı böyle tüketimin olduğu bir dönemde, diğer taraftan da ekonomik olarak yoksullaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu pandemiyle birlikte bu finansal okuryazarlık çok çeşitlendi. Çiftçilere yönelik, mavi yakalılara yönelik, beyaz yakalılara yönelik ve en son geçen çıkan raporumuzda 2 milyon kişiye yüz yüze bu konuda eğitimler vermişiz. Pandemide iki kesim ön plana çıktı Melih Hanım. Birincisi kadınlar. Kadınlar pandemide iki türlü bir şeye maruz kaldılar. Bir, en kolay işten çıkarılanlar kadınlar oldu. En çok işten çıkarılanlar kadınlar oldu. İkincisi, çalışan kadınlar pandemiyle birlikte ev işleri yükünü de üstlenmeleriyle birlikte iş yükünü iki kat arttı. Kadınlar. İkincisi, 65 yaş üstü insanlar ön plana çıktı. Çünkü 65 yaşında insanlar sokağa çıkma yasayla, toplu taşımaya gitme bilmeye yasayla vesaire birçok şeyle karşı karşıya kaldılar. Ne yapabiliriz bunlara karşı, bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde kadınlara yönelik özellikle işten atılan kadınların kendi işlerini kurup para kazanmaları için ve bu kendi aralarında kooperatifleşen kadınlara destek vermek için bir şey başlattık. Teknoloji desteği aslında ilk önce başlattık. Ve bunlara 26 kadın kooperatifine hem teknoloji donanım desteği verdik. Yani bilgisayarından internetine kadar birçok şeyde donanım desteği verdik. Ama sadece donanım desteğiyle yetinmedik. Bunların kapasitesini geliştirmek için eğitimler geliştirdik. Büyük bir gururla söylüyorum ki geçen bir ay önce İstanbul'da bu 26 kadın kooperatifini İstanbul'a getirdik. Çünkü bunların kendi aralarında da bir network oluşturması, birbirlerinden alışveriş yapmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'da buluşturduğumuzda geçen sene destek vermiş olduğumuz 16 kadın kooperatifinin bir kısmı uluslararası artık iş yapmaya başlamışlar. Ve bunlar çok çeşitli. Yani atıktan masa sandalye yapan kooperatif de var. Antep'teki o işletmecisi, bu şey işletmecisi, işletmelerinden çantalar yapanlar da var veya kıyafet yapanlar da var. Erzurum'da artık kaybolmakta olan kumaştan yeni ürün geliştirip satanlar da var. Ve bu kadın kooperatiflerin hepsi %56 istihdamı arttırmış. Bunların hepsi kadın çalışanlar. İstihdamını arttırdığını görüyoruz. Bunlar ilk defa bizden destek aldıklarından dolayı da ilk defa internet üzerinden alışverişe başlamışlar. Ve artık kendi işlerini büyütme noktasında ilerliyorlar. Önümüzdeki dönemde desteklerimiz devam edecek yine bunlara karşı. Bunun yanında biliyorsunuz. Buyurun.
Çok özür diliyorum. Sizi dinliyorum. Desteklerin çerçevesini biraz daha açmanızı isterim. Çünkü önemli verdiğiniz veriler.
İletişim destekleri veriyoruz. Çünkü bu kadın kooperatiflerin en büyük sıkıntıları ürettiği ürünlerin pazarlaması konusunda sıkıntıları vardı. Biz bu konuda ürünlerin fotoğraflarının nasıl çekilmesi gerektiğini, web sayfaları bunlara oluşturduk. Bir hizmet satın aldık. Yazılım şirketinden hizmet satın alarak. Bunların kendi web sayfalarını satış yapabilecek bir noktaya getirilmesi konusunda 26 kadın kooperatifinin web sayfalarını oluşturduk. Aynı zamanda bilgisayar destekleri verdik, internet destekleri verdik. Ama en önemlisi orada çalışan kadınların bu teknolojiyi kullanabilme becerilerini geliştirmiş olduk. Aynı zamanda da bunların pazara erişimini kolaylaştırdık. Yani mesela artık son dönemde birçok şirket bile hediyeler alırken bu kadın kooperatiflerinden almaya başladılar.
Doğru, ama sizin en çok dikkatinizi çeken, bu teknolojiyi hem iyi kullanan, e-ticaret üzerinden uluslararası arenaya açılan hangi kadın kooperatifleri var? Çok merak ettim.
Mesela bir tanesi Ankara'da Kalecik Kadın Kooperatifi, uluslararası artık iş yapmaya başladılar. Yine başka bir tane kadın kooperatifi Antalya Muratpaşa'da bir kadın kooperatifi. Bunlar
hangisi?
Muratpaşa bir kadın kooperatifi. Bunlar mesela şeyden Turuncu'dan çok sadece bir reçel yapmasını onlardan şey yaparken daha doğrusu önce gidiyken bunlar onu çeşitlendirmesine gittiler. Yani bir yine Erzurum'dan bir kumaş üreten bir kadın kooperatifi artık uluslararası kumaş satma ve diktikleri kıyafetleri satma şeyine geldiler. Yani aslında birçoğu iş yapmaya başlamış artık. Hepsi daha doğrusu satıyor. Ama Kalecik Kadın Kooperatifi yurt dışında da artık şeye başladı. Satışa başladılar.
Ya ne kadar güzel. Peki bu projenin bundan sonraki ayağında neler yapacaksınız?
Yine devam edeceğiz. Yine devam edeceğiz. Hayalimiz şu aslında. Önümüzdeki yılda devam edecek. Büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Bir taraftan da yine bizim desteklemiş olduğumuz başka bir proje var. Orada da 100 kadına yönelik finansal destekler veriyoruz. Orada da kadınlar kendi mesela şu ana kadar 40 tane kadın restoranını açtı. İşte bütün bu kadın kooperatif ve kadın işletmeler arasında ortak bir sinerji yaratarak, bir ortak community yaratarak bunların birbirleriyle de iş yapmasını teşvik ediyoruz. Çünkü birçoğu tarlada üretiyor, diğeri restoranda yemek yapıyor, biri kumaş geliştiriyor. Yani kadınların kendi aralarında ortak bir ekosistemi kurarak birbirleriyle iş yapmasını, ama aynı zamanda da büyük e-ticaret şirketleriyle şu an görüşüyoruz. Bu kadınlara yönelik özel bir yer açılması veya daha düşük şeyler alması, ücretler almasıyla birlikte bunların desteklenmesi konusundaki desteklerimiz devam edecek.
Ancak kadın kooperatiflerinde şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok güzel. Ölçek diye bir temel sorun var. Standart ve ölçek. Bunu yakalayabiliyor mu kadınlar?
Şöyle Melih Hanım, bizim desteklemiş olduğumuz kadın kooperatifleri ilk defa bir destek alan kooperatifler. Yani çünkü orada şöyle bir şeye de çok dikkat ettik. Bazı kooperatifler birçok hibeye başvuru yapıyor. Birçok yerde hibe alan kooperatifler. Ve maalesef Türkiye'de hibe sadece verilip bunun izleme ve takip etme sistemi olmadığından dolayı hibeler bittikten sonra birçok kooperatif kapanma noktasına geliyor. Biz biraz öyle ilerlemiyoruz. Biz bu kadın kooperatiflerini sürekli bir izleme ve takip etme alıyoruz. Aynı zamanda sürekli eğitimlerle de destekliyoruz. Yeni olduğu için belki önümüzdeki yıl mesela yapılan biz bir araştırma yaptık. Yani bizim vermiş olduğumuz bu destekler ne kadar bir katma değer yarattı? Yapılan araştırmalarda 1 lira yatırım yaptığımız bu şeyler, kooperatiflere yatırım 2.8 değerinde bir katma değer yaratmış.
Yani çok önemli lira... bir veri verdiniz şu an.
Evet, evet. Bigjet diye bir şirkete biz bu araştırmaları yaptırdık ve yaptırdığımızda 2.8. Çünkü ölçmek çok kıymetli. Bazen kaynaklar aktarıyoruz da bu kaynakların yaratmış olduğu katma değerleri ölçemediğimizden dolayı aslında bir israf da, kaynakları israf da etmiş oluyoruz. Onun için biz ölçümlüyoruz. Her yıl ölçümlüyoruz aynı zamanda. Yani bunların büyümelerini ölçümlüyoruz.
Peki sayı kaça çıkacak? Kadın kooperatifleri denetlediğiniz, izlediğiniz, eğitim verdiğiniz, destek verdiğiniz?
Şu an 26 kadın kooperatifini destekliyor. Biraz pilot olarak başladık biz bu projeye. Bu projede biraz kendimizi de aslında deneyimlemeye çalıştık. Yani bu kadın kooperatiflerini nasıl farklılaştırabiliriz? Bunların gerçek ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlara uygun çözümler nasıl geliştirebiliriz? 26 kadın kooperatifi, ama önümüzdeki dönem büyüterek devam etmeyi. En azı prensip olarak öyle bir karar aldık. Yani kısa dönemde...
Ben de merak ettim çünkü verdiğiniz katma değer çok yüksek.
Evet.
Yani 50 kadın kooperatifini bulur mu bu çalışma?
Bulur. bunun yanında dediğim gibi kooperatiflerin yanında 100'e yakında kadın işletmeye destek de veriyoruz başka bir program kapsamında.
Yani bu kadın lokantaları onu mu anlıyorum?
Evet. Kadın lokantaları bu senede 60 tane sadece lokanta değil farklı alanlarda iş yapan kadın işletmelerine de 3 milyona yakın bir finansal destek sağlayacağız bu dönem. Aynı zamanda eğitimler veriyoruz.
Yani yani kadınların başına nur mu yağacak öyle mi diyeyim İnşallah. Ben? Siz burada İnşallah. Müthiş bir yolculuğu başlatmış durumdasınız. Ben onu görüyorum.
Ya Melih Hanım ben artık eğitimlerin bir adım ileri ötesine geçmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok eğitimler var ama bu eğitimler bir finansal destek ve teknik destekle desteklenmediği müddetçe çok şey ifade etmiyor. Bizim de imkanlarımızı biraz bu noktada buluşturduk. Çünkü küresel ortaklarımızla işin içerisine dahil ederek kadınların birçoğu Instagram kullanıyor ama Instagram'da satışı bilmiyorlardı. Şimdi biz bunun nasıl satış yapabileceğini öğrendik. Uluslararası bir takım networklerimizi devreye soktuk. Önümüzdeki dönem bu kadınların büyük bir çoğunluğu işlerini büyütebileceğine inanıyorum. Çünkü adım adım aynı zamanda takip ediyorum biz. Sürekli yeni eğitim ihtiyaçları doğduğu zaman da ona yönelik içerikler ve müfredatlar geliştirerek destekliyoruz. Yani sadece biz destek verdik, hadi siz bundan sonra devam edin şeklinde değil. Nihai amacımız da şu aslında, bütün bu kadın kooperatiflerini, desteklediğimiz kooperatifleri ortak bir platformda buluşturarak hem birbirleriyle iş yapmak hem de uluslararası düzeyde iş yapabilir bir noktaya getirmek ve en önemlisi de kadınların daha fazla genç kadına rol model olmaları konusunda orada iyi uygulamalar çıkararak daha fazla kadını istihdam etmesine desteklemek.
Ben de sizi kutlarım. Kadın istihdamını artırmak adına başlayan bir yolculuk. Keşke Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kadın Kooperatifler Birliği, SİMUK'la birlikte Kadın Kooperatifler Festivali ya da şenliğini beraber yapsanız. FAO'nun da çalışması var, Habitat'ın var. Böyle bir beraberlikle çok ölçek, standart ve ihracat üzerinden yepyeni açılım getirebilsek görüşmek üzere diyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani tabii Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın çalışmaları çok kıymetli. Sevgili Şengül çok yakın dostum ve hakikaten yıllardır
evet,
bu işi yapıyor.
Evet benim de öyle.
Severek destek vermek istediğimiz bir kuruluş ve bu konunun öncü kuruluşlarından biri. Çok isteriz.
İnşallah böyle bir şeye düşünceyi söyledim. Öncülük etmiş olurum. Gerçekten çok önemli. Sağ olun. Kendinize lütfen iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum
çok
size.
Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Sağ olun. Biz de hemen günün yasına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı. Günlerin getirdiği hengame içinde gözden kaçıyor, üstünde pek durulmuyor ve ben de her ay fiyat artışları açıklandıktan sonra ısrarla dikkat çekmeye çalışıyorum. Ekim ayında oluşacak olan yeniden değerleme oranında bizi felaket bir düzey bekliyor. TÜİK'in önceki gün açıkladığı Haziran ayına ilişkin iyi üfe gerçekleşmesinden önce bir başka ifadeyle Ekim ayına biraz daha yaklaşınca yeniden değerleme oranını tahmin de o ölçüde kolaylaştı. 2023 için büyük bir YDO dalgası üstümüze geliyor. Üfe Temmuz'dan itibaren hiç artmasa bile Ekim ayında oluşacak yeniden değerleme oranı %113 olacak. Gidişat %125'e doğru. Ne emlak ya da motorlu taşıtlar vergisinde yaşanacak artış, ne başta trafik cezaları olmak üzere cezalarda ve harçlarda ortaya çıkacak artış. Bunlar enflasyona doğrudan yansıyacak yükler değil. Çünkü ne vergiler enflasyon hesabında var ne de cezalar. Bu yükler enflasyon hesabına doğrudan girmeyecek. Ama hiç kuşku yok ki harcamaların artmasına, vatandaşın cebinden daha çok para çıkmasına yol açacak. Alaaddin Aktaş, Dünya.
Bu uyarıyı hiç göz ardı etmeyin diyoruz ve noktayı koyuyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve güzel bir bayram geçirin demeyi de unutmuyoruz. Görüşmek üzere.
Gazeteci Melih Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.